Ayrım 37, sayfa 201. Weber kendi yazılarında iktidar mücadelesinin toplumsal eylemin her alanına yayılarak toplumsal yaşamın içkin bir özelliği olduğunda ısrarlıydı. Partiler iktidara gelmek için vardı. Weber'in iktidara yaklaşımını bu bağlamda anlamak önemlidir. Weber, iktidarı ekonomik çıkarlara ve sınıf yapısına göre tanımlayan kaba Marksist konumu doğru görmüyordu. İktidar, toplumsal eylem temelinde bir insanın ya da bir dizi insanın toplu bir eylemde, eylemlerine katılan başkalarının direnişine rağmen bile olsa, kendi iradelerini gerçekleştirme olanağı olarak tanımlanmıştır. Parantez, Gert ve Mills, 1948, sayfa 180. Bireyler salt muhtemel ekonomik kazançlar nedeniyle kendiliğinden iktidar peşinde koşmazdı. İktidar ekonomik güç dahil olmak üzere kendi başına yani getirdiği toplumsal onur nedeniyle de değerli olabilirdi. Bunun için tek bir iktidar kaynağı yoktu ve nitekim Weber'in argümanının sonuçlarından birisi de toplumun ekonomik örgütlenmesindeki değişikliklerin otomatik biçimde güç paylaşımındaki değişikliklere yansımamasıydı. Tarihsel açıdan bu Marksist teze ciddi bir sosyolojik meydan okuma, ilkin İtalyan siyaset bilimci Gaetano Mosca'nın (parantez 1859-1941) çalışmalarıyla gelmişti. Mosca'nın temalarından pek çoğu Robert Michels (parantez 1876-1936) ve Max Weber tarafından geliştirilmişti. Mosca ve Michels'e göre iktidar kaynağını politik ve bürokratik örgütlerden alıyordu. Weber'in bürokratik tahakküm teorisi bu temanın daha karmaşık biçimde gelişmesi şeklinde ortaya çıkmıştı. Mosca ilk defa 1886'da yayınlanmış olan Elementi di Scienza Politica (parantez İngilizceye hakim sınıf başlığıyla çevrilmiştir) adlı yapıtında bütün toplumlarda iki sınıf görünür. Egemen sınıf ile egemenlik altında olan sınıf doğrultusundaki argümanıyla yüzeysel olarak Marx'ı izleyen bir görüntü sunmaktadır. Politik iktidarı daima kendi egemenliklerini örgütsüz kitlelere zorla dayatan örgütlü azınlıklar kullanmışlardır. Mosca'nın politik (parantez yani hakim) sınıfı yasal ve fiili bir otoriteye sahiptir ve demokratik toplumlarda adayları politik partilerin seçmesi daima örgütlü azınlıkların işidir. Mosca, politik sınıfın ekonomik çıkarları temsil etmediğini, özel bir toplumsal katmanı (parantez ekonomik konumu iktidarı elinde tutan ve zamanlarının bir kısmını kültürlerini çoğaltıp kamusal refahtan paylarını almaya ayıracak kadar yeterli araca sahip olanlardan fiilen bağımsız doğal bir seçkinler grubunu oluşturduğunu savunuyordu. Mosca'ya göre bu seçkinler grubu hakim sınıfın en iyi öğelerini bağrında topluyor, dolayısıyla 19. yüzyıl İngiltere'sinin istikrarının parlamenter kurumlarından ziyade politik sınıfının sürekliliğiyle ilgisi olduğunu iddia ediyordu. Bu saptamaya göre devlet sınıfsal çıkarların bir ifadesi değil, ahlaki ve maddi güçlere dayanıp ulus içinde bütün toplumsal grupların birliğini sağlamaya çalışan bir kurumdu. (parantez Mosca 1939 sayfa 144-145 284-292). Bürokratik örgütlenme politik iktidarı anlamanın anahtarıydı. Mosca'nın argümanı genellikle doğa yasalarının gücüne sahip olan yasalar (parantez örgütlü azınlıkların hukuku) kapsamında ve pozitivist bir açıdan dile getirilmiştir. Mozka bu şekilde hiçbir toplumsal örgütlenmenin yalnızca ve yalnızca adalet duygusuna temellenemeyeceği. Çünkü insan doğasının irrasyonel ve bencil bir nitelikte olduğu, sürekli olarak zenginlik, güç ve gösteriş peşinde koştuğu savını ortaya atarak Marx'ın sosyalizm teorisinden köklü bir biçimde ayrılmaktadır. Mozka'nın sosyalist kolektivizme yönelttiği eleştirinin temeli, bir ölçüde örgütlenme teorisi ile insan doğası konusunda tarih dışı yaklaşımdı. Demokrasi, aksine görünümlere ve yönetimin temeli olan tüm hukuksal ilkelere rağmen, fiilen ve etkin biçimde devletin denetimini elinde tutan, örgütlü azınlıkların egemenliğiydi. Tarih, toplumsal ilerlemenin ancak güce sahip olanların, o gücü kullananlardan mutlak anlamda bağımsız olup, ortak bir çıkarı olmayan başkaları tarafından denetlenmesi ve dengelenmesi koşuluyla gerçekleştiğini öğretmekteydi. Kolektivizmin gelişmesiyle yok olma sürecine giren şey, gücün bu şekilde dolayımlı haliydi. Kitlelerdeki kör inanç ancak politik iktidarın çeşitli merkezlerinin yok edilmesiyle sonuçlanabilirdi. Parantez, Mozka, 1939, sayfa 50-87. Anlaşılan Mozka'nın kötümser sosyolojisi, irrasyonel kitlelerin çıkarlarını temsil ettiğini iddia eden ve bürokratik açıdan örgütlü olan politik partilerin yükselişinin yönetici seçkinlere karşı yarattığı tehdit ile kitle demokrasileri dediğimiz olgunun bir eleştirisidir. Bu, sosyolojideki oligarşik kaçınılmazlık yasasını içeren Michel'in Politik Partiler (parantez 1911) adlı çalışmasının temalarından da biridir. Bütün örgütler ideolojileri bakımından ne kadar demokratik olursa olsun ister istemez oligarşik ve bürokratik bir niteliğe bürünmektedir. Her parti ya da mesleki birlik örgütlenmenin sonucunda yöneticilerden oluşan bir azınlık ile yönetilenlerden oluşan bir çoğunluk halinde bölünür. Michels, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (parantez) Michels'in bu incelemesini yaptığı dönemde ülke çapındaki politik örgütlenmesi ve parlamentoda seçilmiş temsilcileriyle Avrupa'daki en büyük Marksist politik parti. Bürokratik eğilimleri konusundaki argümanlarından hareketle Mozka gibi devletin bürokratik denetimi yönündeki kaçınılmaz eğilimi ve bu sürecin doğrudan modern kitle toplumunun örgütsel koşullarından kaynaklanmasını gözler önüne sermeye çalışıyordu. İdareciler kapitalizm içinde en azından özel sermaye sahiplerininkine eşit derecede bir otorite kazanmaktayken, sosyalizmde sınıfsız bir toplumun idealleri, yandaşları zafere ulaştığı anda yok olup gidecektir. Bürokrasi açısından zorunluluk, seçilenlerin seçmenler, hamilelerin himaye ettikleri, vekillerin vekalet verenler üzerindeki tahakkümünü doğurmaktadır. Kim örgütten söz ederse aslında oligarşiden söz etmektedir. Parantez, Michels, 1962, sayfa 333-356. Daha önce gördüğümüz gibi Weber, Mozka'nın ve Michels'in ütopyacı sosyalizm ideallerini reddetme eğilimlerini paylaşıyor. Bu doğrultuda modern bir ekonominin omurgasını oluşturan ileri derecede uzmanlaşmış iş bölümünün kaçınılmaz biçimde daha fazla bürokratikleşmeyi getireceğini ileri sürüyordu. Teknik açıdan diğer modellere üstün olan bürokratik örgütlenme biçimleri, büyük ölçekli planlama ve kaynakların harekete geçirilmesi açısından temel önemdeydi. Modern yönetim, ekonomi ve teknolojiyi geliştirmek ancak bürokratik örgütlenmeyle mümkün olmuştu. Modern makinenin mekanik olmayan üretim araçlarıyla karşılaştırılması gibi, tam anlamıyla gelişmiş bürokratik yapı da diğer örgütlerle karşılaştırılıyordu. bürokrasiyi ayırt eden şu özelliklerdi: doğruluk, hız, netlik, dosya bilgisi, süreklilik, ölçülülük, birlik ve sıkı alt-üst ilişkisi. Bürokratik büro açıkça tanımlanmış bir yetki alanıyken, bu bürodaki görevliler açıkça tanımlanmış bir mevkiler hiyerarşisiyle örgütlenmiş, teknik vasıflarına bakılarak atanmışlar, dolayısıyla seçilmemişlerdir. Görevliler kişisel olarak özgür olup, yalnızca kişisel olmayan bürokratik yükümlülükleri çerçevesinde otoriteye tabidir. Modern toplumun gelişmesi bu yönetim tarzını gerekli kılmakta, çünkü birlik ne kadar geniş olursa görevleri daha karmaşık hale gelmekte ve rasyonel örgütlenmeye daha fazla bağımlı olmaktadır. Bu anlamıyla gelecek bürokratikleşmeye aittir. Weber'e göre toplumsal yaşamın adım adım bürokratikleşmesi modern kapitalizmin başlıca yapısal biçimini oluşturmaktaydı. Bürokratik örgütlenmenin sonucu olan rasyonelleşmiş etkinlik, insanlığın ekonomik, teknolojik ve politik açıdan gelişmesini sağlamış, ancak bu ilerleme de bir bedel ödenerek insan ruhunun parçalanması, öznenin, insani özünün boşaltılması pahasına gerçekleşmiştir. Sosyalizm ise gücü ademi merkeziyetçi bir şekilde dağıtmaktan ziyade kaçınılmaz olarak kurumların ve bürokratik görevlinin diktatörlüğünün daha da merkezileşmesine yol açacaktır. Görüldüğü üzere Weber tam anlamıyla kötümserdir. Modern toplumun bürokratik örgütlenmeden kaçması mümkün değildir. Şu halde burjuva toplumunun demokratik eğilimleri ile bürokratik örgütlenmenin antidemokratik zihniyeti arasında bir çelişki doğmaktadır. Weber'in analizinde bürokrasi modern dünyada başlıca otorite kaynağı olmuştur. Tahakkümün her türlü biçimi kendini yönetim aracılığıyla ifade eder ve o yolla işler. Öbür yandan her yönetim bazı emir yetkileri daima birilerinin elinde olması gerektiği için tahakküme ihtiyaç duyacaktır. Parantez Weber 1954 sayfa 330. Weber'in buyruğun koordinasyonu diye adlandırdığı olgu, parantez özel içeriklerine ya da denetlenme derecelerine bakılmaksızın emirlere itaat edilme beklentisi budur. Tahakküm meşruiyetin ağırlığını taşıdığına, bireyler fiziksel boyun eğiş nedeniyle değil, emir düzenleyen normların geçerliliğine inandıkları için itaat ettiklerine göre, tahakküm iktidardan ayrı bir şeydir. Weber'in görüşünde tahakküm itaat edilen bir emrin basitçe dışsal yönü değildi. Bilakis sanki yönetilenler emrin içeriğini kendi faaliyetlerinin temel düsturu haline getirmişler gibi öznel bir öğeyi barındırıyordu. Bu bakımdan Weber, iktidara iradeci bir temel ararken Mozka'dan keskin bir biçimde ayrılmaktadır. Deneyimlerden çıkan sonuca göre hiçbir tahakküm sistemi kendini gönüllü biçimde sürekliliğini güvence altına almanın temeli olarak maddi, duygusal ya da ideal güdülere başvurmakla sınırlamaz. Ek olarak böyle her sistem kendi meşruiyetini kurmaya ve ona duyulan inancı pekiştirmeye çalışır. Parantez Weber 1964 sayfa 325. Weber meşruiyetin 3 ideal tipini saptamıştı. Eski geleneklerin otoritesine inanmaya dayanan geleneksel meşruiyet, sihirli özelliklerle donatılmış olan kahinlerin ve büyük liderlerin mucizevi açıklamalarına dayanan karizmatik meşruiyet, son olarak belirlenmiş kuralların yasallığına ve otorite sahiplerinin temeli yasalarda olan emirler verme hakları bulunduğuna inanmaya dayalı rasyonel meşruiyet. Demek ki emirler daima asgari düzeyde gönüllü bir boyun eğiş içerir. Emirlere otoritenin meşruiyetine inanıldığı için uyulur. Dolayısıyla burada söz konusu olan kendi egemenliğini örgütsüz bir kitleye zorla dayatan örgütlü bir azınlık, yani seçkinler grubu sorunu değil, tam tersine farklı otorite biçimlerinde öznelerin içsel desteğini kurumsallaştırma sürecidir. Weber'in tahakküm sosyolojisi nihai olarak özel mülkiyet gibi maddi formlardaki güç kaynaklarından ziyade farklı egemenlik biçimlerini meşrulaştıran ideolojilerle ilgilidir. Modern toplum, merkezi bürokrasi olan rasyonel, yasal tahakkümle ayırt edilmektedir. Weber, kapitalist üretimin istikrarlı, gayretli, katı ve hesabını bilen yönetime acil bir ihtiyaç duyulmasına yol açtığını ileri sürüyordu. Yönetim alanındaki tercih, bürokrasi ile amatörlük arasındaydı. Weber, 1918'de vermiş olduğu sosyalizm konulu konferansında modern demokrasinin giderek bürokratikleşmiş bir demokrasi haline geldiğini, idari görevlilerin mülk sahibi olanlardan tamamen ayrıldığını savunmaktaydı. Fabrikalardan ordulara ve okullara kadar salt teknik etkinlik normlarına dayalı olup, rasyonel hukuksal otoriteye temellenen bütün bürokratik işletmeler, bireyi iş aletlerinden gün geçtikçe ayırmaktadır. Sosyalizm, bu eğilimlere hızlandıracak ve yeni bir köleliğin, her türlü özgürlükle bağımsız insan faaliyetlerini boğan bürokratik bir tahakküm biçiminin zeminini hazırlayacaktı. Weber'in düşünceleri, kapitalizm ile devlet sosyalizmi toplumları, parantez, bunların hepsinde bürokratik yönetimde muazzam bir büyümeye tanık olunmuştur. İçindeki daha sonraki gelişmeleri önceden görebilmiştir. Weber'in devletin büyüyen özerkliğini ve modern sanayi toplumlarının meşrulaşma ihtiyacını vurgulamakta haklı olduğundan kuşku duyulamaz. Weber'in tahakküm tipolojisi bir sınıflandırmayı içerdiği farklı tahakküm biçimlerinin parantez devletin baskı aygıtları, polis, ordu ve benzeri dahil olmak üzere fiili işleyişinin kökenlerini somutlaştıran bir teoriden ziyade kavramlardan meydana gelen formal bir yapı oluşturduğu için eleştirilebilirken yine de otorite yapılarında zorunlu olarak görülen öznel öğeye ışık tutabiliyordu. Weber bir meslek olarak politika parantez 1918 başlıklı konferans metninde Troçki'nin her devletin temeli güçtür doğrultusundaki sözünü aktarmış, yalnız buna modern devletin asla bir baskı aygıtı olmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda meşru şiddet kullanma tekelinin kendisinde olduğunu başarıyla iddia eden bir topluluk olduğu düşüncesini eklemiştir. Parantez Gert ve Mills 1948 sayfa 78-83. Tahakküm öznel bir öğeyi ve rıza gösteren bir özneyi içermesine rağmen Weber yine de modern demokrasi hakkındaki kötümser bakış açısını ısrarla sürdürmüştür. Kitleler meşruiyeti salt pasif biçimde benimsemektedir. Sivil toplumun çeşitli grupları ve sınıfları ile devlet aygıtı arasında aktif bir ilişkinin bulunmasının fazlaca bir anlamı yoktur. Weber, Michels'in kitle demokrasisi teorisi ile görevlilerin kaçınılmaz egemenliği görüşünü benimsiyordu. Halkın demokratik denetimi sorunu, modern bir sanayi toplumunun yukarıdan bürokratik yönetimi zorunlu kılmasına bağlı olarak tümüyle ortadan kalkmış durumdaydı. Ancak daha önce Weber'in tabakalaşma teorisini, daha doğrusu onun bürokrasi teorisini ele alırken işaret ettiğimiz gibi, tahakküm kavramı bağımsız bir sivil toplumun varlığı etrafında kurulmuştur. Özne ancak güçlü bir sivil toplumun içinden, tahakküme aktif rıza gösterip politik ve toplumsal kurumlar aracılığıyla meşruiyeti benimseyebilir. Weber, rasyonel hukuksal tahakkümün teknik açıdan zorunluluğunu, Dolayısıyla devlet aygıtı içinde modern toplumu denetleyen görevlilerin ortaya çıkışını anlatmaktadır. İşte bu, kendi başına meziyete göre dolaşımı ve terfiyi kolaylaştıran bir demokratik sürecin çerçevesidir. Ne var ki kaçınılmaz biçimde merkezileşmenin büyümesine ve bir avuç insanın çoğunluk üzerinde egemenlik kurmasına, bu doğrultuda bağımsız ve canlı bir yapı olarak sivil toplumun çöküşüne yol açacağı anlaşılan bu rasyonelleşme süreci, Weber'in toplumsal değişimin ve toplumun kendisinin insanın eylemlerinin ürünü olduğu görüşünde ısrar etmesiyle çelişkili bir duruma düşmektedir. Weber, kendi kötümser politik sosyolojisini toplumsal eyleme dayalı iyimser sosyolojisiyle uzlaştıramamıştı. Zira son kertede onun bürokrasi ve demokrasi çerçevesindeki sosyolojisi uygun bir sivil toplum teorisinden yoksundu. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Gaetano Mosca, Gaetano Mosca, Elementi di Scienza Politica, Elementi di Scienza A P O L I T I C A